Ayrım 3.
Usta bir hatip savaş isteği uyandırmak istediği zaman dinleyicilerinde üst üste iki katman halinde iki inanç yaratır. Bunlardan biri yüzeysel katmandır ve burada büyük bir cesaretin zorunlu olduğunu göstermek için düşmanın gücü büyütülür. Alt katmanda ise utkuya kesin bir inan yer alır. Bu iki inanç şöyle bir sloganda birleştirilebilir. Haklı, zorluyu yenecektir. Hatiplerin istediği kalabalık düşünmekten çok heyecanlanmaya yatkın, korkular ve bu korkuların sonucu nefretlerle dolu, derece derece uygulanan, ağır işleyen yöntemler karşısında sabırsızlık gösteren, hem iyice çileden çıkmış hem de hala bir umut besleyen kalabalıklardır. Hatip, eğer insanın erdemlerine inanmayan biri değilse, kendi çalışmalarını haklı gösteren bir takım inançlara sahip olacaktır. Duygunun akıldan daha iyi bir kılavuz olduğunu, düşüncelerimize beyinden çok kanla biçim verilmesi gerektiğini, insan yaşamındaki en iyi ögelerin tek tek değil toplu ögeler olduğunu düşünecektir. Eğer hatip, eğitimin dizginlerini de elinde tutuyorsa, bu eğitimi okul sırasının yerini alan bir talim ve toplu sarhoşluktan ibaret hale getirecek, bilgiyle yargılama ise insanlık dışı bilimin soğuk kölelerine bırakılacaktır. Bununla birlikte iktidar aşığı bireylerin hepsi hatip dediğimiz tiplere bağlı değildir. İktidar aşkları makine üzerindeki egemenlikleriyle beslenen tamamıyla değişik tipte insanlar da vardır. Örneğin Bruno Mussolini'nin Habeşistan Savaşı'nda yaptığı hava akınları üzerine anlattıklarını alalım. Ormanlık tepeleri, tarlaları ve küçük köyleri ateşe vermek zorundaydık. O kadar eğlenceli bir işti ki. Daha bombalar yere değer değmez beyaz bir duman çıkararak patlıyor, muazzam alevler yükseliyor, kuru otlar hemen tutuşuyordu. Hayvanları düşünüyordum. Ya Rabbi, nasıl da kaçışıyorlardı. Otomatik bomba hazneleri boşaldıktan sonra bombaları elimle atmaya başladım. Son derece zevkli bir şeydi bu. Yüksek ağaçlarla çevrili büyüyecek bir zaribaya, bir dipnot, ağaçlar, fundalar ya da dikenli tellerle çevrili bir ya da birkaç evin bulunduğu yer. Bombayı isabet ettirmek kolay iş değildi. Samandan yapılmış dama dikkatle nişan aldığım halde ancak üçüncü atışta isabet ettirebiliyordum. İçerideki hırpaniler damlarının alev aldığını görünce kendilerini dışarı atıp deliler gibi kaçıyorlardı. Ateşten bir çember içinde kalan 5000 kadar Habeş hapı yuttu. Cehenneme dönmüştü orası. Hatip, başarı kazanmak için büyük çapta sezgi psikolojisine gereksinme duyulduğu halde, Bruno Mussolini tipindeki havacı, insanların yanarak ölmenin tatsız bir şey olduğunu bilmeleri olgusunun kapsadığı psikolojiden fazlasına gereksinme duymamaktadır zevk almak için. Hatip, eski çağlardan kalma bir tiptir. İktidarı makineye dayanan insan ise moderndir. %100 değil. Örneğin, 1. Pön Savaşı sonunda başkaldıran ücretli askerleri ezmek için Kartaca fillerinin nasıl kullanıldığını okuyun. 2. Dipnot. Diodorus Siculus, Kitap 25. Bakınız Flaubert'in Salambo adlı eseri. Burada da bilim değilse bile psikoloji Bruno Mussolini'ninkinin aynıdır. Ama işi orana vurursak, mekanik iktidar eski zamanlardan çok çağımızın belirgin özelliğidir. Mekanik iktidara dayanan zümre egemenliği psikolojisi henüz hiçbir yerde tam anlamıyla gelişmiş değildir. Bununla birlikte yakında gerçekleşmesinden korkulan bir olasılıktır ve nitelik bakımından değilse bile nicelik bakımından oldukça yenidir. Teknik yönden eğitilmiş bir oligarşinin uçaklara, donanmalara, güç merkezlerine, motorlu ulaştırmaya ve bunun gibi egemen olarak uyruklarının hemen hemen tamamıyla isteği dışında bir diktatorya kurması böyle psikolojide pekala gerçekleşebilirdi şimdi. Laputa İmparatorluğu, güneşle başkaldıran bir eyalet arasına girebilme gücü sayesinde ayakta tutulmuştu. Aynı derecede korkunç bir şey, bilimsel teknologların meydana getirecekleri bir birlik içinde pekala mümkün olabilirdi. Bunlar, serkeş bir bölgeyi önce doyurup, ışık, ısı, elektrik gücü gibi rahatlıklara alıştırdıktan sonra, bunların hepsinden yoksun bırakıp açlıktan ölüme mahkum edebilir. O bölgeyi zehirli gazlar, bakteriler altında bırakabilirlerdi. Böyle bir durumda karşı koymak boşuna olurdu. Dizginleri ellerinde tutanlar, mekanik yoldan eğitilmiş olacaklarından, sanki insanlar makinistin kendi çıkarına işleteceği yasalarla yönetilen ruhsuz nesnelermiş gibi, insan yaşamına da kendi makinelerine hangi gözle bakmayı öğrendilerse o gözle bakabilirlerdi. Böyle bir rejimin en belirgin özelliği, daha önceki zorba rejimlerin hiçbirinde görülmemiş soğuk bir insaniyetsizlik olurdu. Bu kitapta benim işlediğim tema, madde üzerindeki iktidar değil, insanlar üzerindeki iktidardır. Ne var ki, madde üzerindeki iktidara dayanarak insanlar üzerinde teknolojik bir iktidar kurmak da mümkündür. Güçlü mekanizmaları kontrolleri altında tutmaya alışmış ve bu kontrol yoluyla insanlar üzerinde iktidar sahibi olmuş kimselerin uyruklarına, dürüstlükten ne derece uzak yoldan olursa olsun yine de insanları ikna etme gücüne dayanan kimselerinkinden çok daha başka imgesel bir görüş açısından bakmaları beklenebilir. Çoğumuz yaşamımızda bir gün hiç umursamadan bir karınca yuvasını bozup meydana gelen kargaşalığı az çok zevkle seyretmişizdir. New York'taki bir gökdelenin tepesinden bakıldığı zaman aşağıda gidip gelen insanlar artık insan olmaktan çıkar, belli belirsiz bir anlamsızlık kazanırlar. Jüpiter gibi insan da yıldırımla silahlanmış olsa, yıldırımı eline geçiren insan tıpkı ona karınca yuvasını bozduran isteğe benzer bir dürtüyle yıldırımı insan kalabalığı içinde savurmaya kalkardı. Uçağından Habeşlere bakan Bruno Mussolini'nin duygusunun da böyle bir duygu olduğu anlaşılıyor. Suikaste uğramak korkusundan hep uçaklarda yaşayan, ara sıra o da ancak yüksek dağ doruklarına ya da deniz üzerindeki sal biçimi alanlara inen bir hükümet göz önüne getiriniz. Böyle bir hükümetin uyruklarının mutluluğu için derin bir kaygı besleyeceği düşünülebilir mi? Tam tersine böyle bir hükümetin uygulamada uyruklarına tıpkı eli altındaki makinelere baktığı gözle sanki onlar kişiliği olmayan şeylermiş gibi bakması ama o uyrukların makine olmadıklarını gösteren herhangi bir belirti ortaya çıktığı zaman da kendi ortaya attıkları aksiyonlar asları tarafından tartışılan kişilerin soğuk öfkesine kapılıp karşı koyanları en az zahmetli bir yoldan ama bu yol ne olursa olsun ortadan kaldırmaya kalkışması olasılığı daha akla yakın değil mi? Okur, bütün bunları gereksiz bir karabasan sayabilir. Keşke ben de böyle düşünen okurun görüşünü paylaşabilseydim. Ben kuvvetle inanıyorum ki mekanik güç yepyeni bir düşünce tarzı yaratma yolundadır. İşte bu yüzden de bence hükümetleri kontrol altına alma yollarını araştırmanın önemi çağımızda eski zamanlara oranla çok daha büyüktür. Teknik ilerlemeler yüzünden demokrasi çok güçleşmiş olabilir ama çok daha önemli bir hale gelmiş olduğu da gerçektir. Eli altında sınırsız mekanik güç bulunduran insan, eğer kontrol edilmezse kendini bir tanrı, Hristiyanların sevgili tanrısı değil, putperestlerin toru, vulkanı gibi hissedebilir. Leopardi, volkanik hareketin Vezüv yamaçlarında neler yaptığını şöyle betimliyor. Yaşam, iz bırakmayan kömür tozlarıyla örtülü. Bir başına dolaşan hacının ayak sesleriyle yankılanan, eğri büğrü, kambur kumbur donmuş lavdan kabartmalarla örtülü. Yılanın güneş altında halka olup pusuya yattığı, bir yarın içinden, göz göz olmuş kayaların üzerinden aşan, bir tavşanın kendini yuvasına attığı bu yerler. Vaktiyle burada mutlu çiftçiler tırpan sallardı. Toprak işlenirdi burada, sararan başaklar vardı. Sığırlar böğürür, sürüler otlardı. Ve buralarda bağlar, bahçeler, saraylar. Güçlü beylerin boş vakitlerinde baş dinlediği, en çok sevdiği yerlerdi bunlar. Ve buralarda ünlü kasabalar vardı. Ne yazık ki o amansız dağ gürleyerek ağzını açtı. Ateş kusarak ergimiş madenden selleriyle hepsini bir anda mahvetti bütün insanlarıyla. Şimdi burada koskoca bir harabe, yerin altında yatıyor yekpare. Bugün aynı sonuçları insanlar kendi elleriyle alabilirler. Vaktiyle Guernica'da almışlardı buna benzer sonuçlar. Belki çok yakında Londra'nın henüz ayakta durduğu yerde de alırlar. Böylesine bir yıkım yoluyla egemenliğe ulaşan bir oligarşiden insanlık ne hayır bekleyebilir? Yeni tanrıların yıldırımlarıyla yıkılacak yer Londra değil, Berlin'de olsa, Roma'da olsa, Paris'te olsa, böyle bir işten sonra bu işi yapanların kişiliğinde bir parçacık bile insanlık yaşar mı artık? İçlerinde bir parçacık insanca duygu taşıyanlar, merhametlerini baskı altında tutmak için kendilerini zorlamaktan çıldırmazlar ve merhametlerini baskı altında tutmak gereğini duymayanlardan bile korkunç hale gelmezler mi? Eskiden insanlar büyülü güçler elde etmek için ruhlarını şeytana satarlarmış. Bugün insanlar bu güçleri bilim yoluyla elde ediyor ve birer şeytan haline gelmek zorunda görüyorlar kendilerini. Kudret zararsız hale getirilmedikçe ve şu ya da bu fanatik zorbalar grubunun değil, yalnız beyazının sarısı, karasıyla, faşisti, komünisti, demokratıyla bütün insanlığın hizmetine verilmedikçe dünya için bir umut yoktur. Zira teknoloji şunu kaçınılmaz hale getirmiştir. Ya bütün insanlar yaşayacak, ya bütün insanlar ölecek. Üçüncü bölüm, İktidarın biçimleri. İktidar, alınması düşünülen sonuçların ürünü olarak tanımlanabilir. Böyle olunca da iktidar nicel bir kavramdır. Aynı isteklere sahip iki kişiden biri, ötekinin gerçekleştirdiği bütün istekleri ve bunların yanı sıra daha başka istekleri de gerçekleştirirse ondan daha iktidarlıdır. Ne var ki biri bir grup isteği, öteki de başka bir grup isteği gerçekleştiren iki kişinin iktidarları arasında bir ölçüştürme yapmaya olanak yoktur. Örneğin her ikisi de iyi resimler yapıp zengin olmak isteyen ve biri iyi resimler yapmayı, öteki de zengin olmayı başaran iki ressamdan hangisinin daha fazla iktidara sahip bulunduğunu kestiremeyiz. Bununla birlikte rahatlıkla şöyle söyleyebiliriz. Kabaca eğer A gerçekleştirmeyi düşündüklerinin çoğunu, B de gerçekleştirmeyi düşündüklerinin azını gerçekleştirmişse A'nın iktidarı B'ninkinden fazladır. İktidarın her biri kendine göre insan gereksinmelerini doyurma gücüne sahip biçimleri çeşitli yollardan sınıflandırılabilir. Önce insanlar üzerinde iktidar ve ölü madde ya da yaşamın insan dışındaki biçimleri üzerinde iktidar vardır. Ben başlıca insanlar üzerindeki iktidarı ele alacağım. Ama modern dünyadaki değişmenin belli başlı nedeninin de tekniğe borçlu bulunduğumuz madde üzerinde gittikçe artan iktidar olduğunu anımsamak gerekecektir. İnsanlar üzerindeki iktidar, bireylerin etki altına alınış tarzına ya da bireylerin etki altına alınması için kurulmuş örgütlerin tipine göre sınıflandırılabilir. Birey şu yollardan etki altına alınabilir. A. Bedeni üzerine doğrudan doğruya bir güç uygulayarak, örneğin hapsederek, öldürerek. B. Kandırma ve belli bir yöne sevk etme aracı olarak ödül ya da ceza vererek, örneğin iş vermek veya işsiz bırakmak. C. Fikirlerini etkileyerek, örneğin en geniş anlamıyla propaganda. En son sınıflandırma başlığı altına, başkalarında bulunması istenilen alışkanlıkların, örneğin askeri talim yoluyla yaratılması fırsatını da almak zorundayım. Yalnız burada bir tek fark vardır. O da bu durumda eylemin fikir denilebilecek ansal bir aracı bulunmaksızın sonuç olarak ortaya çıkmasıdır. Bu iktidar biçimleri en yalın, en basit halleriyle, sahteciliğin ve yapmacıklığın zorunlu sayılmadığı hayvanlarla olan ilişkilerimizde görülür. Belinden bağlanan iple ciyak ciyak bağırtılarak geminin ambarına indirilen domuzun bedenine doğrudan doğruya bir fiziksel güç uygulanıyor demektir. Öte yandan atalar sözündeki gibi burnunun ucuna sallandırılan havucun ardı sıra giden eşeği böyle yapmakta, kendi çıkarı bulunduğuna aklını yatırmak suretiyle bizim istediğimiz gibi hareket etmeye yöneltmiş oluyoruz. Bu iki örnek arasında ise ödüller ve cezalar yoluyla bir takım alışkanlıklar kazandırılmış olup, bu yoldan istenileni yerine getiren hayvanlar bulunmaktadır. Ayrıca daha başka bir yönden kösemenleri zorla sürüklenerek iskeleden geçirilince bütün sürünün onun ardı sıra isteye dileye gitmesi örneğindeki gibi gemiye binmeye kandırılan koyunlar da buna eklenebilir. Bütün bu iktidar biçimlerinin insanlar arasında da örnekleri vardır. Domuz örneği askeri güçle polis gücünü simgeler. Havucun ardı sıra giden eşek, propaganda gücünün tipik bir örneğidir. İstenileni yerine getiren hayvanlar, eğitimin gücünü gösterir. Zorla sürüklenen önderlerinin ardı sıra isteyerek giden koyunlar, çok görüldüğü üzere çok sayılan ve sevilen bir önderin herhangi bir klike ya da parti şeflerine bağlanmış bulunmasının söz konusu olduğu zamanlardaki parti siyasetini simgeler. Ezop tarzı bu analojileri Hitler'in yükselişine uygulayalım. Havuç, Nazi programı örneğin faizin kaldırılması ile ilgili bölümüydü. Eşek de orta sınıfın aşağı katmanları. Koyunlar ile önder, sosyal demokratlar ile Hindenburg'tu. Domuzlar sadece başlarına gelen felaketler bakımından toplama kamplarındaki kurbanlardı. İstenileni yerine getiren hayvanlara gelince onlar Nazi selamı veren milyonlardır. En önemli örgütler uyguladıkları gücün cinsine göre aşağı yukarı ayırt edilebilir. Ordu ile polis beden üzerine zorlayıcı güç uygular. Ekonomik örgütler esas da heveslendirici ve caydırıcı olarak ödüllerle cezalara başvurur. Okullar, kiliseler ve siyasi partiler fikirleri etkilemeyi hedef tutar. Ne var ki her örgüt en karakteristik gücünün yanı sıra başka güç biçimleri de uyguladığından aralarındaki ayrımlar kesin çizgilerle çizilmiş değildir. Yasa gücü bu karmaşıklıkları ortaya koyacaktır. Yasa gücünün en son sınırı devletin zorlayıcı gücüdür. Doğrudan doğruya fiziksel zorlamanın bazı sınırlamalarla devlete ait bir ayrıcalık oluşu, uygar toplulukların belirgin niteliği, yasa da devletin kendi vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde bu ayrıcalığı kullanmak için başvurduğu belirli bir takım kuralların tümüdür. Ne var ki yasa cezayı sadece istenmeyen edimleri fiziksel bir şekilde olanaksız kılmak amacıyla değil, aynı zamanda bir ikna aracı olarak da kullanır. Örneğin para cezası bir edimi olanaksız kılmaz, sadece çekici olmayan hale getirir. Bundan başka ve bu çok daha önemli bir husustur yasa, kamuoyunun desteğini sağlamadığı zaman hemen hemen tamamıyla güçsüzdür. Bunun en güzel örneğini de Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İrlanda'da 1880'lerdeki içki yasağı sırasında kaçakçıların halkın çoğunluğunun sempatisini kazanmış olması ortaya çıkar. Bundan ötürü yasa etkili bir iktidar olarak polisin yetkilerinden çok fikir ve oya dayanır. Yasadan yana olmanın derecesi bir topluluğun belirgin niteliklerinin en önemlilerinden biridir. Bu bizi geleneksel iktidar ile yeni kazanılmış iktidar arasında zorunlu bir ayrım yapma durumunda bırakıyor. Geleneksel iktidar sırtını alışkanlık gücüne dayamıştır. O yüzden ne ikide birde kendini haklı göstermek ne de herhangi bir muhalefetin kendisini devirebilecek güçte olmadığını durmadan kanıtlamak zorundadır. Ayrıca geleneksel iktidar hemen hemen her zaman hükümdara karşı koymanın kötü olduğu anlamını taşıyan dinsel ve dinsel olmayan inançlardan yararlanır. Bu yüzden de geleneksel iktidar devrim iktidarının ya da zorla ele geçirilmiş iktidarın güvenebileceğinden çok daha büyük ölçüde kamuoyuna güvenebilir. Bunun az çok zıt iki türlü sonucu vardır. Bir yandan geleneksel iktidar kendini güven altında hissettiği için ihanete uğramak korkusuyla tetikte durmaz ve fazla eylemli siyasal zorbalıktan kaçınabilir. Öbür yandan çok eskiden kalma kurumların inatla tutunduğu yerlerde iktidar sahiplerinin her zaman düşmek eğiliminde oldukları adaletsizlikler çok eskilere dayanan göreneğin onayıyla karşılanır ve bundan ötürü halkın desteğini sağlamayı uman yeni biçim bir hükümet yönetimi için düşünülemeyecek kadar göze batıcı olabilir. Fransa'daki terör dönemi, devrim, korve, bir dipnot, angarya, ise geleneksel despotizm tipine örnektir. Geleneğe ya da onaya dayanmayan iktidara ben yalın iktidar diyorum. Yalın iktidarın belirgin nitelikleri geleneksel iktidarın belirgin niteliklerinden büyük çapta ayrılır. Geleneksel iktidarın tutunduğu yerde rejimin karakteri hemen hemen sınırsız ölçüde onun kendini güven altında hissedip hissetmeyişine bağlıdır. Yalın iktidar genellikle askeri olup ya bir iç despotizm biçimini ya da ülke dışında yapılan bir fetih biçimini alabilir. Yalın iktidarın önemi özellikle ikinci biçimi içinde gerçekten de çok büyüktür. Bence birçok bilimsel tarihçinin kabul etmek istediğinden de büyüktür. Büyük İskender'le Jules Caesar savaşlarıyla tarihin bütün gidişini değiştirmişlerdir. Ne var ki birincisi olmasaydı Yunanca yazılmış dört İncil bulunmaz ve Roma İmparatorluğu sınırları içinde Hristiyanlık öğretilemezdi. İkincisi olmasa Fransızlar Latince kökten gelen bir dil konuşamazlar ve Katolik Kilisesi de ortaya çıkamazdı. Beyazların Amerika Kızılderililerine askeri üstünlükleri kılıç iktidarının daha da yadsınamaz bir başka örneğidir. Silah gücüyle fethin uygarlığın yayılmasındaki rolü herhangi başka tek bir aracın rolünden çok daha büyük olmuştur. Ama yine de askeri iktidar birçok hallerde servet, teknik bilgi ve kör inançlar gibi başka başka biçimlerdeki güçlere dayanır.